Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Yanımda Hamdi Kellecioğlu ve Levent Bekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar herkese.
Merhabalar.
12-17 Aralık arasını konuşmak için toplandık. 50 numara değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Evet, öyle olması
lazım. 52'de bitecek.
Evet. Çok az kaldı.
50 numaralı gündem.
Bu haftayı fena değil. Haberlerimiz yoğun. Hemen giriş yapacağım. Şimdi Yahoo'dan ilk haber bayağı bir ses getirdi. 2013 yılında 1 milyar kullanıcı hesabını çaldı.
2013 yılında 1 milyar kullanıcısı mı varmış Yahoo'nun ya?
Yani kullanıcı hesabı.
Yani birden hani fazla hesap falan tabii vardır muhtemelen. Tekil kişi değildir onlar. Ama bunu şey diyorlar, daha önceki çaldırdı, gene biz birkaç günden önce konuşmuştuk.
Tabii.
Bu onundan aynısı değil. Yani bir bu kadar daha da çaldırılmış diyor. Hmm. Yani Yahoo Kevgir'e dönmüş anlaşılan.
Ya sorun şu, 2013'te çalınmış zaten, hani birileri bu hesaplarla ne yapıyorsa yapıyor şu anda.
Yani 7 sene geçmiş.
Evet. Burada esas hep şeyi söylüyorum, haberde de o var. Başka bir haberde. Verizon aldı ya bu, Yahoo'yu alacak ya. Şimdi onlar da kara kara düşünüyorlar. Bu Yahoo sürekli bir şey çıkartıyor. Bir yandan değeri düşüyor aslında. Hani böyle büyük olaylarda, bu Din firmasında da olmuştu ya hani, Din DNS'de.
Evet.
Ama tabii şey değil hani, bu milyon dolarlık, milyar dolarlık alışverişler.
Tabii.
Hani öyle ha kazık attık öyle olmaz.
Olmuyor yani, tabii adam, olmuyor. Adamlar da şimdi şeyi düşünüyorlarmış. Ya bunu hani usulüne uygun ya işte biz bir tazminatı olmalı. Hani Yahoo ya işte fiyatta evet, bir şey olmalı ya da çıkmalıyız diyorlarmış. Hani bakıyorlar bir şekilde seçeneklere firmada. Çünkü
Yahoo da şey yapmak istiyor. Satıp kurtulmak istiyor herhalde yani.
Ya hayır, bir şekilde bu o kadar çok kevgire döndük. Yarın da 2014 yılında 500 bin çaldırmışız haberinin çıkmayacağı.
Ya işte bu böyle 3 sene sonra gelen bu açıklamalar falan ya da işte bilgi ortaya çıkmaları çok rahatsız edici.
Evet.
3 yıl yani bu.
3 yıl abi. 4 diyebiliriz artık hani.
3 yıl boyunca anlamadın mı? O zaman 3 yıl boyunca mı girip çıktılar? Yoksa 3 yıl sakladın mı?
Evet.
Saklamışlar.
O zaman hani bu onun ama bir bedeli olması i̇şte lazım. Yani çünkü doğru düzgün firmanın yapması gereken açık olduysa hemen duyurmak.
Benim tahminim bunları şimdi duyuyor olmanızın sebebi bu Verizon satışı. Yani bütün bu çamaşırlar zaten satışta muhtemelen ortaya çıkacaktı.
Tabii.
Şimdi ufak ufak önden kendilerini böyle kurtarmaya çalışıyorlar.
Ya bu Yahoo'yu falan kullanmayalım abicim artık yani. Var mı hala kullan? Eskiden arama motoru Yahoo'ydu.
Evet.
Hatta bir iki televizyonda Yahoo şeklinde okunduğunu görüp bayağı bir mutlu olmuştuk. Ama yani Yahoo oralarda kaldı.
Evet.
Bim şimdi tam önüme çok güzel bir mesaj geldi de bir takipçimizden. Bim'de Xbox 360 satışı başlamış. Bim.
Alsınlar mı abi?
Star Wars şeylerini satmıyor mu artık?
Satıyorlar. Yine bu sene de o furya var.
Valla 500 lira. Murat yeni 360 hani 500 GB diskli 500 lira demiş. Ya şimdi şöyle. Yani bir şekilde çocuklarını oyunla falan tanıştırmak istiyorsun ya da çocukların deli gibi talebi var hani oynayalım diye falan. Ya bunu alırsın, oyunları da ikinci elden toplarsın. Sonuçta 360 falan ama ya bunun 1000 tane oyunu var.
Öyle.
İkinci elden oyunları topla, hiçbir şeye sıfır alma. Çocuklar oynar yani bu şey hani sen kendin belki yok işte 4K'ydı, Pro'ydu, PlayStation falan düşünürsün ama yani 500 liraya neden olmasın, amaç çocuğu oyalamaksa falan neden olmasın. Oyunları dediğim gibi ikinci el toplarsın. Hani bu dediğim PlayStation 3 için de geçerli eğer ucuza bulabiliyorsan.
Doğru.
Neden olmasın? Eğlendirir.
Tabii ki. Bir dolandırıcılık haberi de bu aralar şeyden Swift sistemlerine saldırıyorlar.
Evet.
BDDK'da bankaları uyarıyor. Hatta 3 bankanın da bir Swift saldırılarından nasiplendiği söyleniyor.
Şimdi Akbank açıklama yaptı
evet,
zaten.
Evet, Akbank açıkladı.
Diğer iki bankanın tam olarak hangileri olduğu daha belli değil galiba. Onlar da açıklama
evet,
da
yapmadılar.
Ama Akbank dedi ki 4 milyon dolar civarında çalındı. önlemlerimizi aldık. Zaten sigortamız da var hani bunu karşılayacak. Ama bütün dünyada olan bir şey bu.
Evet,
Türk bankaları da etkileniyor sadece. Yani bu Swift sistemi yurt dışında bankalar arasında para transferi için kullanılıyor. Bizdeki EFT yurt içinde olanı gibi düşünelim. Dolar cinsinden falan para alıp göndermek için kullanılan sistem. Bir şekil onu nasıl çalıştığını çözmüşler. Onu da Bangladeş'teki bir bankaya bağlıyorlar. Oranın sistemine girip nasıl çalıştığını çözüyorlar. Sonra işte Microsoft Word makrolarıyla falan bankacılık sistemlerine sızıp Swift'in gideceği adresin yerini değiştiriyorlarmış. Ve çok Swift işlemi olan işte günlük 10 bin 20 bin para transferi olan bankaları tercih ediyorlarmış ki zor bulunsun. İşlem yapıldıktan sonra da kendini siliyormuş, o kayıtlarını siliyormuş. Dolayısıyla tespit edilmesi iyice zorlaştırıyor sistem. Bu sayede işte Akbank'tan en azından hani kesinleşen 4 milyon dolar civarında bir para çalınmış. Diğer tabii dünyada çok daha yüksektir.
600 milyondan kapıyı açtılar. Sonra 120 milyon dedi. Hani daha ne diyeyim, çok merdiven altı olmayan kaynaklar. Şimdi olay geldi, 4'e bağlandı.
Ama işte sadece Akbank. Diğer iki banka hani Türkiye için onlardan bir açıklama gelmedi.
Evet.
Yani bu son kullanıcıyı ilgilendiren bir şey değil. Bizim yapacağımız bir şey de yok. Evet. Bankalar zaten kendi önlemlerini alıyorlar.
Ben çok şaşırdım. Bankaları asla soyulduklarını açıklamazlar. Evet. Asla. Yani nasıl bu olmuş?
Ya birisi tek girip Akbank'ı soysa dediğin doğru da bu bayağı bir uluslararası haliseye dönüşünce saklanamadı.
Mızrak çuvala sığmıyor.
Evet. Canon Eurasia Türkiye'de bayiliğini yürüten Masdeha'yı satın almış.
Ya bu baskı matbaa boyutuyla alakalı bu.
Evet. Ama enteresan hani bu cins haberler pek duymadığımız için 4 tane ofisi 97 tane çalışanı varmış. Şimdi Canon'u deyince sokaktaki 10 kişiye sorsam 9'u fotoğraf makinesi der. Halbuki adamların baskı tarafı da acayip.
Yani kalan bir kişi de fotokopi makinesi der zaten.
İşte bu Masdeha zaten o kısmı işin. Burada demek ki hani yatırıma değer görmüşler.
Evet, kendileri giriyorlar pazara.
Evet, direkt giriyorlar.
Satın alma yoluyla.
Bu hafta aldığımız SMS'lerin dibinde bir kod görmeye başladık.
Evet.
4 karakter mi? 5 karakter mi?
Kaç? 4 karakter olması lazım. Şimdi bunlar
yollayanın
kimliği.
Evet.
Ama tabii şeyi bilemiyorsun. Hani işte orada B002 kim bu? Hani
onu bir sorgulamanın yolu yok mu internetten?
Ya ben bir şey koydum, bir link koydum. BTK açıklamış. Oradan bakıyorsun, buluyorsun hani kim olduğunu. Mesela B002 Turkcell. Turkcell'den gelenlerin altında B002 yazıyor. Şimdi havaya çok, 1, 3
ama Turkcell hani yol şebeke olarak değil, yollayıcı olarak.
Tabii.
Sonuçta bana bahis spamı atan adamın kodu modu olacak mı? Tabii ki olmayacak.
Olmayacak abi.
Yani bu hiçbir şey değil bu. Bu ne? Zaten bu yok işte izinli bilmem ne atan için. Hani bu
tabii.
Bu asıl dert bu değil ki. Dert bahis, şu anda dert bahis spamı. Yazın bir de Alanya Otel devreye giriyor. Arada bir her mevsim boyacı var. Fakat asıl kriz bahis. Bu bahisçi zaten illegal onun attığı. O yurt dışından atıyor. Tabii. Onun kodu modu olmayacak yani. Bu neye yarayacak ben anlamadım.
Ya herhalde o SMS'in tespitinde bir kolaylık sağlayacaktır bir şekilde.
Ya sonradan belki hani şikayet etmek için gittiğinde bu kod falan belki...
Ya. Kullanıcılar SMS'lere şikayet etmek için hep şeyden kendileri şundan şikayetçiydi. Ya bana şikayet edeceğim adamı resmi makama. Kimi şikayet ediyorumu bulamıyorum diyorlardı. Belki hani şimdi bu kodlar sayesinde işleri kolaylaşır.
Kolay gelsin.
Evet. Ama esas bela tabii ki yurt dışından gelenler. Onlarla ilgili de bir tane ben hiçbir şey duymadım bugüne kadar. Hiçbir bu sektörden bir yerinden. Ya bunlara da bakılıyor. Hani bir çözüm üretilecek. Hani bir vaat bazında bile olsa hiçbir şey duymadım.
Ya şebeke işletmecisi para kazanıyor ondan. Şikayet edersen de sana işte o anti-spam hizmeti satmak istiyor. Ayda bilmem kaç liraya. Bu.
Öyle.
Biz yine şeyiz. Hani ürün biziz.
Evet.
Üzerinde çalışılan.
Bu hafta yine önemli konulardan bir tanesi AMD'nin Zen etkinliğiydi. Biz onun hani ayrı bölümünü yaptık.
AMD'nin işlemcisi
artık Ryzen adını aldı. Ama şey diye düşünmeyin, Ryzen 1, 3, 5 hani o kod açıklanmadı. Sadece ismi açıklandı. Şov yaptı AMD bununla ilgili. Orada da 3.4 GHz'lik bir örneğini kullandılar ama işte onların hiçbiri final değil. Yani ürünün tam olarak koduyla, ürün koduyla, hızıyla bir açıklaması yapılmadı. Birkaç özelliğini söylediler.
Ama bir heyecan yarattı Murat. Herkes fark ettiysen bizim akışta da
evet.
Bol bol test yapıp ya, sonucunu paylaştı.
Enteresan bir şekilde karşısına Intel'in 6900K işlemcisini koydu AMD. Kendi işlemcisiyle test yaptı. O testleri de hatta duyurdu. İşte bunları kullandık, siz de yapabilirsiniz diye. Görünüşe göre hani oradaki sadece iki tane uygulama tabii. Onlardan genelleme yapamayız da. Ama ya en azından hiç olmazsa bir i7'ye denk bir performans şovu yapabildiler.
Evet. Daha az güç tüketerek.
Daha az güç tüketerek, doğru. Sen ne diyorsun Erhan abi? Biz çok konuştuk seninle ilgili.
Murat, bitmiş ürünü görmek lazım. Yani elimize gelip çalıştığını görmek lazım. Bir kere AMD4'lü anakartları bir merak ediyorum. Hı hı. Ya ben şunu dürüstçe söyleyeyim. Bu Polaris şu anda satılmakta olan RX 460, 470, 480... Ben de büyük hayal kırıklığı yarattı. Ben o yüzden AMD'nin ürün duyurularına artık mesafeli yaklaşma taraftarıyım. Çünkü Polaris için geçen sene bu zamanlarda beni ta Amerika'ya götürüp tanıttılar. Her şey evet. Çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Çarşıya çıkıp da evimize gelen kart hiç öyle olmadı.
Evet.
Acayip düşük güç tüketecekti bilmem neydi. Önümüze iki tane power girişli kartlar dizildi. Performans... Hiç öyle deli gibi şey, senin en yükseğin rakibinin en düşüğüyle kapışıyor. Öyle şey, RX 480'in 1060 ile kapışıyor. Yani fiyatı dışında hiçbir şeyi memnun etmedi. Notebook'ta uçacak dendi. Hani nerede Polaris'li notebook? Ben dolayısıyla yani artık ciddi hayal kırıklığına uğradım ve güvenmiyorum. Hı hı. Güvenmiyorum. Şimdi bu Ryzen bilmem ne de gelip de ne olacak? Hani... Kötü senaryo. Bakacağız i3 performansı. Ama tabii ki bunun sorumlusu AMD olmayacak. Tabii ki kötü başka firmaların bir Ali Cengiz oyunları sonucu bu oluşmuş olacak. AMD ağlayacak. Bilmem ya sıkıldım, aynı oyun kaç kere dönüyor yani.
Ya bu kadar demodan sonra eğer öyle bir şey olursa zaten çok büyük fiyasko olur abi. Ben ihtimal vermiyorum.
Nvidia
yani.
Şunu yaptı bilmem ne. Intel anakart üreticisini tehdit etti. Nvidia oyun geliştiriciyi akşam yemeğe götürdü, kafaladı. Yeter ya, yeter. Hep şey, hep mağdur, hep başkaları, kötü insanlar ona çelme taktı. Hayır kardeşim, sen yap şovunu, rakibini ez bir seferde. O yüzden ben hani görünce, umarım bu söylediklerimin hepsi yanlış çıkar.
Evet.
Umarım süper bir şey işlemci serisiyle karşılaşırız.
İnşallah.
Ama şimdi dediğim gibi benim ağzım yanmış durumda. Athlon XP'li. Athlon 64'lü günleri özlüyoruz. Athlon 64'ten sonra hep bu ağlama mağduriyet modu çıktı çünkü.
Evet.
Athlon 64'te böyle bir söylem yoktu çünkü pataklıyordu rakibini.
Tabii.
Ama Intel bu Kuzey Köprüsü'nü falan AMD'nin yaptığı gibi Kuzey Köprüsü'nü falan işlemcinin içine çekip bu Core tarafına geçince, hani söylemine geçince, daha doğrusu i3, i5, i7 evet. Modellendirmesine geçince yürüdü gitti. AMD ondan sonra yok buldozerdi, aman buldozer kötü, motoru kötü çıktı, palet attı bilmem ne. Hep bahane modunda kaldı.
Yalnız bak Intel de uzun zamandır rakip tarafından sıkıştırılmıyor ve orada da
o yüzden hani, rahat. Hiçbir şey yapmıyor. O da
evet.
Serdi.
Ve ne oldu? Onların ona tik tak stratejisi bile 3'e çıktı.
Çünkü rekabet yok. İşte rekabet yok. Yani ciddiye almıyor ki rakibi.
Hiç olmazsa AMD'de biliyorsun orada bir açıklık vardı. Intel orada arayı açmıştı evet. İşlemci üretim teknolojisinde. Bir şekilde yakalama şansı verdi Intel aslında AMD'ye.
Ya Intel işte rekabetin olduğu zamanlarda Pentium 4 versus Athlon 64. Athlon 64 çok güzel pataklıyordu.
Evet.
Sonra Pentium D diye bir gariplik çıktı. Hmm. AMD yine güldü geçti. Her şey çok güzeldi. Ama Intel bu i7, i5'li işlemcilere geçtiğinde Nehalem miydi ilki?
Ha, onlardı.
Intel bir kere orada masayı tersine çevirdi. Üzerine bir de Core serisi işlemcilere geçip iyice ezdi. Ve öyle bir fark oluşturdu ki devam ediyor. Ha tamam, hani detaylara bakarsan aslında şeyi görüyorsun. AMD'nin teknoloji anlamında ne kadar doğru şeyler yaptığını görüyorsun. Çünkü Intel işte bu Nehalem'le falan Kuzey Köprüsü'nü içeri çektiğinde hep onları AMD daha önceden yapmıştı zaten. Yani AMD'nin teknolojik anlamda, mühendislik anlamında ne kadar doğru şeyler yaptığını görüyorsun. Ama uygulama hep sıkıntılı. Hmm. Yani AMD'nin en çok rakibi, hani rekabet yok dedik ya, AMD için de bir ara rekabet yoktu.
Evet.
O zaman da çarşıda işlemciyi bulamıyordun.
Doğru.
Athlon XP filanca bilgisayara, Andromeda bilgisayara Athlon XP gelmiş, 1700 Plus gelmiş, mavi bilgisayara 1700 Plus gelmiş diye millet birbirine mesajlar atıyordu, koşturuyordu.
Tabii.
Böyle şey mi var? Şey gibi benzin kuyruğuna girilir gibi Athlon XP kuyruğuna giriyorsun.
Doğru.
Rezillik. Satacaksın. Deli gibi satacaksın. Yok. Şeye geldi olay. Ekran kartı cephesine bak, aynı şey. 4770 çıkmıştı. Süperdi. Aynı şekilde kimse alamıyor. Herkes elinde parasıyla 4770 bekliyor. Yok. 3 tane bilmem ne bilgisayara 5 tane gelmiş falan forumlarda mesajlaşıyor insanlar. Uygulamada bir sıkıntı var.
Doğru. Bu şeyde de, etkinliğin sonunda da sürpriz olarak Vega'yı gösterdiler ilk defa.
Tamam.
Şimdi şöyle, senin dediğin gibi RX 480 mesela 4K'da varlık gösteremeyen bir kart çünkü gücü yetmiyor.
Ve en yükseği bu.
Evet. İşte o yüzden biraz da ona gönderme yaparak 4K'da Battlefront oynadılar. Pek oynadılar da sayılmaz ama en azından çalıştığını gördük. Vega'nın detayları gelecek. Bir sonraki ekran kartı olacak ve yani bu sefer herhalde artık Nvidia'nın üst taraflarına saldıracak AMD. Çünkü bu şovda bile Nvidia'nın ekran kartlarını kullanmak zorunda kaldılar.
Zaten Murat, hani ticarette bir, hani bu mücadelede, bu savaşta şey diye bir olay yok. Ben performans hani liderliğini bıraktım rakibe. Alt tarafta çalışacağım. Öyle bir şey yok kardeşim. Çünkü para kazandırmıyor o en düşük $40 ekran kartları.
Evet.
3000 dolarlıklar kazandırıyor parayı.
Aynen öyle.
O yüzden hani o şekilde, aman işte tamam Nvidia süper kartlar çıkarsın ama biz çok satacağız. Öyle dedin mi felakete gidiyorsun. İşte herhalde bizden iyi düşünüyorlardır onlar da. Dolayısıyla bir çıkış. Ya AMD'ye çok ihtiyacı var herkesin.
Evet.
Bir piyasada rekabet oluşması için, teknolojinin ilerleyebilmesi için bir rekabet ortamı gerekiyor. Yoksa tek firma seriyor.
Aynen. Hem seriyor hem fiyatlarını düşürmüyor.
Tabii. Niye düşürsün ki?
Gerek hani yok.
Adamın amacı hayır değil ki. Para kazanmak.
Evet. Bu arada şey dedin ya, anakartları merak ediyorum diye. AM4 anakartlar, bu OEM'ler var ya işte, HPC'li deli. Onlara gitmiş yani, sistem toplayıcılarına. Çünkü AMD'nin o sokete uyumlu bir APU'su var. Ama bize gelecek, bu Zen'de kullanacak anakartlar daha ortada yok. Onlar Zen'le birlikte gelecek. O da bir AMD'yi bir silkeleyecek. Çünkü hem DDR4'e geçilecek hem de şey çok eski abi. Yani şu an anakartlarında en ufak bir şeyi koyabilmek için modern anlamda hep ayrı bir yonga, ayrı bir yonga koymak zorunda kalıyorsun.
Öyle.
Ondan da kurtulacaklar. Bir yenilik komple gelecek yani.
Ya bu anakartların 2017 model anakartlar olması çok iyi olur. Yani evet. Bundan öncelikle kastım USB 3.1'in yonga setinin kendisinden gelmesi, içine çekilmesi. Bunlar kesinlikle iyi olur.
Bir de işte şu PCI Express Lane sayıları falan var ya, yani daha evet. Şimdi onlarda da artışlar vesaireler gerekiyor. Çok artık hızlı şeyler bağlıyoruz.
Öyle, öyle. Yani bu performans iddiası işlemci tarafında da, ekran kartı tarafında da yıllardır bırakıldı rakibe.
Evet.
Zamanında bir FX serisiyle falan, bu şimdiki FX 3000 küsürleri falan kastetmiyorum, daha önce Athlon XP zamanında, Athlon 64 zamanında FX serisiyle bir rekabet vardı, bir iddia vardı. Dediğim gibi yıllar önce bunu bıraktılar. Biz ucuza ne dediler, işte ucuza bir çekirdek, aynı paraya bir çekirdek fazlasını vereceğiz dediler bir ara. X3 işlemciler, 3 çekirdekli işlemciler vardı. Evet, evet. Hep dediler biz bir çekirdek fazlasını vereceğiz aynı paraya. Tamam. Bu da iyiydi. Ama böyle gitmiyor işte.
Gitmiyor, evet.
Çünkü zamanla o iddialar da zaten devam edemedi.
Doğru. İnşallah iyi olur.
Evet, yani bir alternatif bekliyoruz. Ben o kadar uzun süre bütün sistemimde AMD kullandım ki Athlon XP'den itibaren.
Tabii canım, hepimiz
en kullandık. Çok bilgisayardan keyif aldığımız dönem
%100
Athlon XP dönemiydi herhalde.
Evet, kesinlikle.
Yok. 256 keşi kalemle karalayıp 512 tortonu barton yapmak mıydı? Neydi?
Evet, evet.
İşlemci, bunu şimdiki kullanıcılar bu keyifleri yaşayamıyor. İşlemciyi kurşun kalemle modlayarak yarız keşi iki katına çıkartmak falan. Drone'u bir şey yapmak. Neydi? Drone'u Athlon mu yapıyorduk? Öyle ne yapıyorduk?
Şey
yapıyorduk. Bunları hep AMD ile yaşadık. O XP ve sonrası dönemlerde yaşadık.
En sevdiğimiz anakart neydi o dönemde? Enforce.
Enforce 2. Yani sorunları da vardı. Bazen BIOS update yaptıktan sonra ölüyordu ama en güzel chipsetti. Üzerinde Sound Blaster'dan iyi bir ses çözümü falan.
Ya.
Soundstorm, Nvidia.
Nvidia kullanıyor yani onun için diyorum.
XP 1700 Plus. Bir de onun bir özel bir kodlusu vardı. Evet. D bilmem kaç TC mi ne. Onun için herkes Kadıköy'den Bakırköy'e gelip işlemci alıp dönerdi falan. Soğutucular yeni yeni işte bir soğutucu dünyası oluşmaya başlıyordu.
Evet.
Güzeldi. Hani bir bilgisayardan en çok keyif alınan, böyle işte kurcalanan, forumların, sitelerin falan coştuğu dönemdi ve bunu AMD sayesinde yaşadık.
Evet.
Intel hiçbir zaman bu kadar açık.
Yok.
Olmadı overclock'a şey. Daha zordu orada hep bir şeyler yapmak. Evet. Ekran kartında benzer şekilde ATI tarafında daha yenilikçi, daha cesur girişimleri olan bir firma gördük.
Evet.
İşte yok hissiydi falan, power color'ıydı, ekran kartı, çeşit ekran kartıyla tanıştık. Güzel günlerdi ama işte öyle devam etmiyor. Şimdi oldu. Yani şey çok acı bir şey. 7 serisi işlemciler çıkıyor. 6 serisi yani Intel'in 7. nesli, 6. nesli çıkıyor. Sıfır heyecan. Evet. Kimse merak etmiyor bile.
Evet.
Çünkü artık şey diyorsun. 7, 6'dan iyidir. Yeni çıktı. Hani detayına girsen en son bizim bu konuda bile bizim yaptığımız en son bölüm herhalde Haswell'dir.
Yani.
Zaten bana artık bilgisi falan gelmiyor. Geldiğinde de şey çıkıyor, enerji tüketiminde iyileştirme yapıldı. Yani benim böyle, beni heyecanlandıracak, benim de bunu paylaşmak isteyeceğim bir şey yok.
Yok.
Bilgisayar teknoloji değişti. Ha belki ama iyi oldu. Çünkü ben şunu istiyorum. Biz hep bilgisayarın kendisiyle uğraşıyoruz. Bilgisayarı kullanarak bir şeyler yapacaksın. Evet. Bırak şu bilgisayarla uğraşmayı.
Doğru.
Arabayı kullanarak git yeni ülkeler keşfet. Bırak şunun motoruyla uğraşıp durmayı. Hani bizim hatamız içine çakılmak oldu. Tamam bırak keşini meşini sen şununla galaksinin çevresini hesapla. O işi yarasın.
Evet.
Biz bitmişiz. Biz ayrı. Biz hala yine keşi 256 idi 512 idi konuşuruz.
Evet. Son olarak AMD'den bir de ekran kartı serisi duyuruldu Instinct diye. O da şey deep learning yani bu yapay zeka uygulamalarında kullanılacakmış.
Tesla'nın daha da özelleşmişi.
Evet, Tesla'nın
muadili. Biraz daha belki özelleşmişi.
Orada da ürün duyurularını yaptı. Evet, geçelim Samsung'a. Şimdi hala iade edilmeyen Note 7'ler varmış. %7 kadar Amerika'da. Samsung diyor ki ben 19 Aralık'tan itibaren bir yama çıkarıyorum. Telefonlar şarj olmayacak ve telefon özelliği çalışmayacak.
Aylar önce kim dedi bunu? Ve bir ton laf
sen
yedi.
Sen
aylar önce birisi bunu söyledi. Bir ton laf işitti. Öyle şey olmaz da şöyle de bilmem ne de. Ne oldu? Gelinen nokta o işte. Çünkü bu kadar madem hani risk var mecbursun bunu yapmaya. Uçakta evet. Duyuru yapıyorsun bilmem ne. Artı şey çok büyük Samsung için o uçakta duyuru yapılması falan yani. Öyle büyük problem ki. Çünkü sen hani yok Note 7'ydi, Note 5'ti falan o işlerin içindesin. Yanında oturan teyzenin hiçbir fikri yok. Ama uçakta oturuyor, dinliyor. Samsung telefonunuz Note 7 bilmem ne. O kadının kafada şey yazılıyor Roma. Samsunglar patlıyor. Akşam eve gelip hemen damada gelini anlatacak. Samsunglar patlıyormuş diye. Felaket bir şey bu firma için. O yüzden hani bu konuyu kapatmaya tabii ki haklı olarak zarif bir şekilde bu konuyu kapatmaya çalışıyor. Ve evet, bunun da yolu bu. Kaç yıl artı o anonsu kaç yıl yapacaksın?
Değil mi?
Not yediniz varsa kaç yıl yapacaksın o anonsu? Mantıklı dolayısıyla hani bu noktaya gelmesi mantıklı Murat.
Evet.
Önce bir merak ettiğimiz şey şu. Bunu ofiste konuşurken şu konu ortaya çıktı. Bu güncelleme bir şekilde hani zorlanacak mı? Sana sormadan etmeden mi gerçekleşecek? Yoksa bir güncelleme olarak gelip işte yeni var update download edecek misiniz falan diye klasik OTA güncelleme şeklinde telefon soracak mı? Çünkü hani buradaki arkadaşlar dediler ki adam onu yapmaz. Kafayı çok taktıysa bu işe. Doğru. Ama belki de hani yabancı tabirle force edecek, zorlayacak.
O şoktan gelmiştir, 19'unda aktive olacaktır.
Ha, o da olabilir, çaktırmadan yollayayım. O da olabilir. Ya şimdi tabii zaman verdi yeterince. Hani evet,
çok güzel.
Şimdi şu da var, hani ben bu konuyu olsun böyle bir şey, önce bir kod yollasın Samsung kitlesin dedim de tabii kimi arkadaşlar dediler ki adamın dağ başındadır, başka telefonu yoktur. Hani kitledin, kaldı adam. Bilmediği bir yere gitmişti. Haritadan, telefondan, haritadan bulacağım yolumu diyordu. Adamın telefonunu elinden aldın. Adam kaldı.
Tabii.
Şeyde, Bronx'ta.
Ama artık geçerli değil tabii.
Ama aylar geçti. Yani. Ya da işte kimisi dedi ki abi fotoğrafları vardır telefonunda. Yani. Ne hakla sen onu kilitliyorsun? Doğru ama aylar geçti.
Artık zamanı gelmiş.
Artık bunu da bir anda yapacağım demiyor. Hani şu tarihte tabii yapacağım diyor. Artık kimse herhalde aman haberim yoktu demez. O telefonu hala elinde tutuyorsa.
Evet. Evernote da bu haftanın gündemine oturdu. Verilerin gizliliği konusunda bir güncelleme yaptılar kullanıcı sözleşmelerinde ve dediler ki bizim işte çalışmalarımız için elemanlarımız tamamen hani random olarak bazı insanların
görür diyor notlarını.
Evet, notlarını okuyabilir dediler. Evet.
Çünkü böyle yapay zekalı bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Evet. Herhalde onun kontrolünü yapacaklar.
Kontrolünü yapmak
doğru
için.
Okuyor mu, anlıyor mu, işte doğru sonuçlara varıyor mu diye.
Tabii bunu düzgün anlatamadılar da birazcık evet, da. Ve kıyamet koptu.
Büyük olay oldu.
Evernote'dan alternatifleri sormaya başladı. İnternet siteleri zaten böyle SEO fırsatlarını kaçırmaz. Hemen işte en iyi Evernote alternatifleri falan diye böyle yazmaya başlayınca CEO'nun kendisi çıkıp iki kere falan açıklama yaptı. En sonunda da geri adım atarak açıkladılar. Yani dediler ki böyle bir şey yok. Hani tamamen tesadüf olarak birilerinin işte bilgisinin bir kısmını görebilecekler. Ama onun da sadece seçimlik olarak yani buna sen opt-in
sen
yapacaksın.
İzin verirsen
olacak diyor.
Evet.
Yani işte ama baştan batırmışlar. Kendileri evet, de diyor biz batırdık diyor yani. Hani evet, özür dileriz. Böyle bir şey
bu
kesinlikle olmayacak.
Bu notlar Evernote tarafında şifreli saklanmıyor. Onu da söyleyeyim yani. Yani yarın öbür gün bu başka türlü de patlayabilir.
Bir şekilde sisteme sızılırsa evet, eğer şifreli falan değilse hackerlar da
zaten o sayede yani bakabiliyorlar. Yani şifreli saklansa
tabii,
ne yapacak? Kıracak mı şifreni?
Bu bayağı bir sıkıntı olacak Evernote için. Ama Evernote ardı ardına yanlış hamleler yapıyor.
Arka
2016'yı batırarak evet, tamamlıyor. Yani daha önce de işte bir ücretsiz bir sistemdi. Hani ücretli premium hizmeti de vardı ama para vermeden mükemmelen kullanabiliyordun Evernote'u. Para kazanmaya karar verdiler. Ücretsiz tarafı kıstılar
evet,
bayağı. Ama biraz fazla kıstılar bir anda. Evet. Şey yapamıyorsun hani hem bir bilgisayarın var, bir telefonun var, bir tabletin var. Üçünde de artık bedavayı aktifleyemiyorsun. İki cihaz seçmen gerekiyor falan. Zaten o bayağı bir sarsıntı, doğru, bir tepki oluşturmuştu. Üzerine bu tuz biber ekti.
İlk çıktığında bu haber şey deniyordu. Paralı üyeler bu sistemden bu yani bu işte mektuplara notları okunmayacak ama ücretsiz kullananlarınki okunacak diye çıkmıştı. Artık hani o da başka bir infial yarattı. Ama hani geri adım atıyorlar. Ha şu var, Evernote alternatifsiz değil artık.
Evet.
Ne var? Söyle de kullanalım.
OneNote'u kullanabilirsin ha Microsoft'un.
OneNote var, Google'ın ya. Keep var.
Tabii çok var.
OneNote, Evernote'un pratikliğinde değil kesinlikle bence.
Valla Google Keep kullanıyorum ben. Tamam hani Evernote'da ekstra şeyler de vardı. Sesli vesaireydi de. Yazılı not için gayet iş görüyor.
Evernote'un her yerde bir kere uygulaması var. O bir avantaj sağlıyor. Ya sonuçta tabii ki hani ne bileyim kendi Evernote'unu yapan benim bir arkadaşım var. Dropbox'ta not text dosyaları bir folder'da tutuyor. Hı. Notepad'le. Hı. E tamam düz text olduğu için hani neredeyse Commodore 64'ten olsa açabilir. Düz text. Ama tabii hani orada bir çok pratik bir arayüz falan olmuyor. Ama doğru. Yaparsın.
Yaparsın.
Yaparsın.
Birkaç tane Google haberimiz var şimdi. Google sürücüsüz araba olayı için farklı bir firma kuruyor. Adı da Waymo olacakmış.
Waymo, Alphabe Holding'inin altında duracak evet, işte.
Ayrı, ayrı firma haline getiriyor.
Evet. Ama evet. Bir yandan da şey açıkladılar. Hani biz araba üretmeyeceğiz öyle direksiyonsuz. Hani onların bir küçük böyle şirin bir prototipi var ya. Onun yerine biz sürücüyü üreteceğiz diyorlar. Çünkü araba üretmek bambaşka bir iş.
Evet.
O iş apayrı bir uzmanlık istiyor.
Teknolojiyi üretecek.
Biz sürücü, evet, yapay zeka kısmını üreteceğiz. Ve bunu da muhtemelen bir araba eski nesil işte bildiğimiz araba üreticilerine satacaklar veya lisanslayacaklar bir şekilde işte. Android öyle bir yola TV girmiş bir görünüyor.
Şey. Evet. Yine Google FBI'nin kendisinden bilgi talep ettiği 8 istek mektubunu yayınladı. Şimdi bir de böyle bir şey var. Şimdi adamlar senden FBI geliyor bana şunun bunun bilgisini ver diyor ama bunu açıklayamıyorsun.
Çünkü 2010-2015 arasındaki istek mektupları gizlilik şeyi kalkmış üzerinden. Evet. Bu mektupların ortak yanı şu. Ne için istendiği belli değil.
Hmm.
Hani bize diyor ki şu adamı veya şu numarayı ile ilgili işte bilgileri ver. Veya işte mesajlaşmalarını gönder. Ve bunu da açıklayamazsın diyor. Böyle 8 tane üzerinden şey kalkınca tabii Google'da uymak zorunda. Sonuçta mahkeme emri. Üzerindeki gizlilik yasağı kalkınca açıklamışlar.
Evet. İki tane daha haber var. Google Android Things işletim sistemini yayınladı. Bir de Wave sistemini güncelledi. Şimdi Android Things zaten hani şeyi hemen aslında belli ediyor. Bu Internet of Things'e biraz gönderme.
Cihazlara yönelik.
Evet. Artık hani küçücük şeylerin içinde bile Android Things'in çalışmasını istiyorlar. Yani senin akıllı prizinden tut. İşte akıllı ne varsa Google'ın yeni hedefi bu. Arkada çalış. Yani belki sen onu görmeyeceksin bile ama arkada bu çalışacak.
Ya çünkü Android her işi yapacağım diye şişe şişe şişe bir Windows tadına geldi. Ne oluyor? Şimdi işte Lite'ı gerekiyor.
Hı hı. Doğru aslında. Doğru tanım.
İşte ne bileyim işte Samsung saate Tizen yüklüyor bu yüzden. İşte ama bir yandan da şu var. Bir sürü Android şu, Android bu olması da yine bir avantaj değil. Hani Android'in birazcık iddiasını zayıflatıyor.
O şey işte SDK'sı yayınlanmış işte sana bana pek gözükmeden çalışacağı için yine biz Android cihazlar kullanacağız ama bunlar
bilmeyeceksin.
Konuşurken birbirlerine avantaj sağlayacaklar. Vivi de öyle güncellediler. Şimdi bu Android Things'in özelliği Android de çalışmaya, programlamaya alışmış birine yabancı çekmeden kolaylıkla program yazmaya sağlayacak.
Evet.
Vivi ile birlikte de hem gerek Android hem diğer işte iOS'u vesairesiyle de konuşacak arayüzler daha da düzgün tasarlanacak. Evet. Yani bir standartlaşma gelecek hani.
Evet. Şey Internet of Things cihazları için haberleşme arayüzü, Google'ın Vivi için. Bir de işte işletim sistemi de sonuçta üzerinde çalışan bir şey gerekecek. O da Android Things miydi?
Evet, Things. Bakalım. Ya şey gerekiyor. Bu çok karışıyor işler. Yani bir standartları birbirlerine uymazsa sen bir akıllı ev kuracağım diyorsun. Prizin bilmem neye uymuyor. O ışığı, ampulün başka şeye uymuyor.
İşte onun belli standartları var. O standardı takip etmen gerekiyor.
Evet.
Hani hepsi çarşıdan rastgele hoşuma giden akıllı prizi, hoşuma giden ampulü artık onun da akıllısı var. Aldım. Olmuyor işte öyle.
Olmuyor evet.
Hepsinin ayrı uygulaması falan gerekiyor.
Evet. Android, Google'dan bir haber daha. Şimdi iOS'a bir klavye çıkarmıştı Google. Gboard diye. Şimdi Android'e de getirdi onu.
Evet.
Şöyle zaten herhalde bu Android klavyeyi şu an kullananlar bunu güncelleme olarak alacaklar. Yani bu ayrı bir yazılım olarak yüklemek zorunda değilsin. Mevcut Android klavyen güncelleme alıp Gboard olacak gözüküyor. Eğer mesela ben Sony'nin klavyesini kullanıyorum, ben Gboard'u download edeceğim.
Evet. Yani senin telefon üreticinin farklı bir şey yaptıysa.
Evet. Saf Android kullanıcıları muhtemelen hemen yani bu şeyi güncelleme olarak alacaklar. Bir anda değişecek, Gboard'a dönüşecek. Ne farkı var derseniz, Google'ın arama fonksiyonları klavyeye ekleniyor. Dolayısıyla sen, ben sana mesaj atarken bir şey yollamak istiyorum, aklıma bir şey geldi, GIF evet. geldi bilmem ne. Onu orada arayıp...
Kedi videosu geldi.
Evet, bulup sana hemen atabiliyorum başka bir yere girmeden. Klavye üzerinden yollayabiliyorum.
Bir derdimizi çözdü.
Evet.
Hani, evet. Aya roket yollamamamız için bir neden kalmadı. Klavyeden GIF yollayabileceğim. Yaşasın.
Geçen hafta bir haber çıkmıştı. Microsoft MS-DOS'u Windows'tan çıkarıyor mu falan diye. O bir konu, haber konuşuluyordu. Microsoft da açıklama yaptı. Yok, MS-DOS kalıyor. Sadece biz PowerShell'i öne çıkarıyoruz. Yine isteyen evet. MS-DOS'u kullanacak. Command Prompt'u kullanacak. Dedi.
Niye istesinler ki?
Ya bu PowerShell konusunda tabii sorun şu. Microsoft bu konuda insanlara yeteri kadar bilgi vermiyor, anlatmıyor. Aslında Windows'un içinde şimdi alıştığımız Command Prompt, komut sistemi dışında bir de PowerShell diye aynı arayüzün daha güçlüsü
daha
var.
Daha güçlüsü var.
Mesela eskiden MS-DOS'ta DOSKEY diye bir şey vardı. Onu çalıştırırsan mesela... Folder, CD yazdın, boşluk. Tab tuşuna basarsan bütün alt klasörlerin adı tek tek orada değişir. Enter'a da basıp girersin. İşte bu özelliklerin hepsi şeyle geliyor. PowerShell'de geliyor. Tabii bu dediğim en basiti. PowerShell'in daha yetenekli yönleri de var. Ama birazcık teknik bir şey. Yani günlük insanın çalışmasında ihtiyaç duymayacağı bir şey olduğu için Microsoft bunu da hiç hani bilen kullanıyor diye öne çıkarmadı. Şimdi galiba hani varsayılan komut istemcisi evet, PowerShell evet, olacak
evet,
galiba.
Evet, o yüzden zaten.
Bir kimseye bir zararı olmaz.
Yok. Arada sırada
biz komut satığına inip bir şeyler yaptığımızda hoşumuza gider.
Evet.
Ama ben mesela şeyi merak ediyorum. Neydi bu Windows'a Ubuntu 5 geliyordu. Ne oldu geldi de geldi. Ne oldu?
Geldi ne ya oldu? Ben baktım bayağı hakikaten Ubuntu'yu kuruyorsun. Güzel de çalışıyor yani sonrasız şeyi iyi başarmışlar. Windows'un o dosya sistemiyle Linux'un dosya sistemini bir şekilde uydurmuşlar. Linux'ta olan bazı komutları kullanmak istersen hani sen yazılım geliştiriyorsan falan onlar için zaten bu şey kullanabiliyorsun.
Bu sayede ne yapıldı çok merak ediyorum. Hani ne olmayan ne oldu bu sayede. Ya niye mesela ben Windows'ta 5'i kullanayım ki ya?
Ya ben şunun için kullandım mesela hani Windows'ta doğru düzgün böyle bir yerden bir yere dosya kopyalarken böyle bütün şeyleri farklarını kopyaladığın bir komut. Mesela Robocopy vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam da çok düzgün çalışmaz. Ama Linux'ta Rsync vardır mesela çok iyidir.
Yani sed vardır mesela Windows'ta ben isterim yani, öyle bir şey olsun.
İşte onu mesela kullanabiliyorsun ve düzgün bir şekilde de çalışıyor. Yani ben dosyalarda acaba sorun mu olur dedim. Olmadı da. Bu tür bir iş için mesela olur. Ama hani... Acayip de önemli bir şey değil sonuçta.
Evet, bakın bu enteresan bir haber. Bu yeni MacBook Pro'lar var ya.
Evet.
Onların pil süresinden şikayet ediyor millet.
Pil süresinden değil de kalan sürenin evet. yanlış raporluyor.
Yanlış raporluyor diye.
Çünkü Intel işlemcinin o power state'leri hesaplama kendi kendine otomatik değiştiği için işletim sistemi tam düzgün hesaplayamıyor. Yanlış raporluyor. Bu da insanların kafasını karıştırıyor.
Evet yani diyor ki işte ya 10 saat gösteriyor atıyorum 4 saatte bitiyor.
Sonra bitiyor evet.
MacOS'a da güncelleme geldi. Artık pil kaç yüzdeyi kalanı göstermiyor.
Çok güzel bir çözüm şey, olmuş bu.
Pilin yüzdesini gösteriyordur da şeyi göstermiyor. Yani 2 saat dayanacağını i̇şte göstermiyor.
Tabii o hani onu mümkün değil ki tam tutturmak. Dinamik olarak sürekli değişmesi işte, lazım.
Zaten hani tam tutturmanı kimse beklemiyor da bu bayağı şaşıyor demek ki. Bu kadar işte. Olay olduğuna göre.
Güzel çözmüşler.
Evet.
Yüzdeyi de kaldırırsan tamam.
Ya yeni bir güncelleme geldi Sierra kullanıcılarına. Başka şeyleri de çözüyor. Bazı grafik problemleri yaşayanlar işte. iCloud'la ilgili sıkıntılar falan.
Şimdi ama biz de kullanıyoruz hani işlemcileri kendi PC'lerimizde. Yani ben öyle bir şikayet duyuyorum. Hep burada hakikaten ne gösteriyorsa aşağı yukarı o sürede bitiyor yani.
Ben o süreye hiç bakmıyorum. Ben yüzdeye bakıyorum.
Çünkü senin kullanımın değişiyor abi. İki tane daha sekme açsan o süre değişiyor zaten.
Değişiyor ama
zaten şöyle ben mesela benim bilgisayarım süre göstermiyor. Yüzde gösteriyor. O her bilgisayarda yok şeyi süre olarak belirtme.
Ben görüyorum. Ama işte yani Apple'dan da hani onu çözmesini beklersin. Adamlar kaldırılmış atmışlar.
Tabii.
Demek ki kolay çözülebilecek evet, bir şey değil evet. Yani. Düşündüğünden daha karmaşık bir sorun.
Ya. Ama bir yandan yok deep learning diyoruz. İnsan işte hareketlerden tabii öğrenme canım, diyoruz. Öğrensin o da işte pil tüketimini. Ya bu kadar çalışıyorsa bu evet, kadar kalır. Yapsınlar.
Evet.
Ya zaten birazcık laptopların pil sistemi komple yani şarjıyla, kullanımıyla, güç yönetimiyle biraz eskide geride kaldı gibi. Telefonlar önce o konuda. Telefonlardan herhalde bilgisayarlar bir şeyler öğrenecek.
Herhalde.
Tahmin ediyorum. Şimdi mesela telefonlarda pili korumaya yönelik çeşitli önlemler teknolojiler var, kullanılmaya başlandı. Doğru. Pilin sırf hani alev aldı patladı falan yok, değil. Uzun ömürlü olabilmesi anlamında. Bu bazı marka laptoplarda BIOS'un derinliklerinde böyle şeyler olurdu. Mesela Dell'in bir bilgisayarını kullanıyorum ben. Eski bir bilgisayar. Hani eski dediğim 2 yıllık falan. Hani 2016 model değil o anlamda eski dedim. Hı-hı. Mesela onda şey var. BIOS'tan diyorsun ki ben bu bilgisayarı genelde elektriğe bağlı kullanacağım. Hı-hı. Hatta hep böyle kullanacağım. Ona göre pili yönet diyorsun. O anladığım kadarıyla hiçbir zaman %100 şarj olur etmiyor benim, o zaman pili tamam, falan.
Güzel.
Hani telefonlarda bu teknolojilerin bayağı gelişmişleri
doğru
var. PC aslına bakarsan PC'nin güç kısmının bayağı bir devrime ihtiyacı var. Masaüstü bilgisayarda ben güç kaynağından nefret ediyorum. Alıp çekici kırasım geliyor. Çünkü sen 2016 model bir bilgisayar hazırlıyorsun. Z170 chipset işte DDR4 bellekler falan filan. O güç kaynağı hala 1970 model. 80 bile demiyorum bak hani. Teknolojisi belki 60'lar 70'ler. Ha tamam hani IBM PC'de AT güç kaynağı 1983'te 80 model. O kabloları mabloları kesinlikle günümüzün bilgisayarına teknolojisine o power supply'ın kablo yumağı falan yakışmıyor.
Evet.
O fişler uyduruk.
Doğru.
Mesela en çok öfkelendiğim şeylerden birisi SATA hem power fişi hem veri fişi. Atıyor, dışarı atıyor kendini. Hı-hı. Kırılıyor power fişi ve fişin girdiği daha kötüsü cihaz üzerindeki, disk üzerindeki yer biraz kötü muameleyle ya da kazayla kırılabiliyor.
Doğru.
Veri kablosu dediğim gibi dışarı atıyor kendini ki büyük skandal. Ya bunlar... Lütfen bunlarda bir yenilik olsun ya. Bir 2017'de bir şey görelim.
Ama işte standart meselesi abi yani. Ya yenilemek o kadar zor ki yani.
Şeyi bile hala çözemediler gerçi. O power led'inin, hard disk led'inin hala o ne uğraşıyoruz öyle.
Yani.
Bir elde
manuel,
bir elde kablolar, bir tutam. Bir elde genelde de el feneri oluyor. Şey miydi? Hard disk led'inin artısı hangisi? Bak. Heh. Oradan anakartın üzerinde fener tut bilmem ne. Ya bu olacak iş mi 2016 yılında, 2017 yılında? Şunun bile standardını bilgisayar sektörü
evet,
30 yılda bunun standardını kuramadı. Ben zaten genel hala şeye şaşırıyorum. Bunu başka yerlerde de söyledim. Hani çarşıdan gidiyoruz bir sürü parça alıyoruz. Hepsi başka üreticiden, başka markadan. Eve getirip topluyoruz, bilgisayar çalışıyor. Hem de hani teknolojinin şahikası, bilgisayar. 4 GHz işlemci, o çalışıyor. Ya onun çalışması bana hala mucize geliyor böyle. Aldığın parçalar, biri filanca tırt Çin firmasından ekran kartı alıyorsun. Başka bir firmadan anakart alıyorsun, bilmem ne. Çalışıyor olması mucize geliyor bana.
Evet.
Bunları yapıyorsun, sonra şey çıkıyor. Anakartın üzerinde buzzer yokmuş, speaker yokmuş, kasada da yok. Anakarttan açılışta o bip sesi çıkmıyor. Kardeşim nasıl çalıştı? Bunun işte dediğim gibi çalışması mucize demem bundan. Bunun bile bir şeyi yok. Standardı yok, oturmuşluğu yok.
Müjdeler olsun, Apple AirPods çıktı satışa.
Evet, 750 lira mı ne?
780 lira.
780 lira.
Ama beklenenden
gecikmişti. Bana 750 olmaz mı?
Olur. Havale yaparsan oluyor.
Ha iyi. Tamam. 750 liraya ne alıyorum?
AirPods kulaklık alıyorsun. Başka.
Yani kablosuz.
Kablosuz.
Evet. Bluetooth mu?
Kablosuz. Yani nasıl? Bu Bluetooth'tu değil mi?
Yani tam olarak standartını açıklamadı Apple ama herhalde Bluetooth'tur.
Ama şu, sorun şu.
Tabii Bluetooth yazıyor işte bağlantıda.
Ya şöyle, bu çok sessiz sedasız duyuruldu bu arada.
Çünkü gecikti işte. Asıl çıkış tarihi daha önceydi. Bir ay falan, bir buçuk ay mı ne gecikti.
Hani yılbaşına yetişti. Işte,
yetiştirdiler evet. Diye. O yüzden fazla da sayıs etmediler. Meraklısı varsa hevesle bekleyeni alsın.
İşte merak edilen şey şu, kulaktan düşecek mi, kayıp olacak mı?
İşte öğreniriz. Önümüzdeki hafta da onu konuşuruz.
Kaybedersin. Çünkü iki tane derdin var artık. İki parça, aralarında birbirine bağlayan kablo falan da yok. Kaybetmen daha kolay. Olacak ama bu, dikkat edeceksin.
Ben Samsung'un işte ikonlarını test ederken bir kere düşürdüm. Arkasından koşuyorsun hani yuvarlanarak gittiği için. O tam yuvarlak.
Bunlar tam yuvarlanacak şey
değil. Bunun hani bir sopası var en azından.
Ya birazcık Murat, burada da artık senin sağduyuna kalmış durumda. Şimdi mesela micro SD kart hayatımızın bir gerçeği. Deli gibi kayboluyor. Ya da Microsoft'un, Logitech'in mini alıcıları klavyesi, mouse için. Çok, o kadar çok kaybettim ki. Yani neyse ki şu Logitech hani unifying sistemine geçince başka bir şeyin alıcısını hiç olmazsa atayabiliyorsun elindeki cihaza. Ama defalarca kaybettim. Hatta Logitech Türkiye'ye hep şey dedim, ya lütfen şundan bir çuval getirin. Hani herkesin derdi bu. Bilgisayarı satıyor adam, atıyor. Üzerinde alıcısı gidiyor. Ya da işte ya biz test ettiğimiz anakartı geri gönderiyoruz i̇şte firmasına. Üzerinde şeyler de gidiyor. Ama hani buna yapılabilecek bir şey yok. Hani dikkatli olacaksın. Ya da şöyle, mesela otellerde genelde otelin anahtarlıysa devasa anahtarlıkla verirler sana anahtarı. Ya da böyle bazı yerlerde işte benzincinin tuvaleti kapalıysa anahtarı istersen öyle bir yarım kiloluk anahtarlığı olur. Unutmayasın, şey yapmayasın. Bir an önce onu kurtulmak için geri getiresin diye. Yani ama tabii ki minicik o nano alıcıya böyle bir şey takıp kaybetme riskini kaldırabilirsin ama ne oldu minicik alıcı yanında 250 gramlık bir işaret. Artık birazcık sen dikkat edeceksin. Yapacak öyle bir şey yok. Arada birazcık SD kart, micro SD kart kaybolacak. Biz çok iyi biliriz bunu. Hı-hı. İşte o nano alıcılar biraz kaybolacak.
Doğru.
Ha, orada mesela çok uzatmayalım ama benim üreticilerden tek istediğim şu. Lütfen o nano alıcıyı mouse'un, klavyenin içine takacak bir şey yapın.
Evet,
çünkü o yoksa kayboluyor.
Evet. Kolay olsun bari.
Ha, içine, klavyenin içine, mouse'un içine alıcıyı takabiliyorsam o zaman hiç kaybetmiyorum.
Öyle.
İşte hani bunu isteyebiliriz. Ama 256 GB'lık micro SD kart geldi.
Ya.
Kaybolur. Bana ver, yarım saat sonra bir yerde gitti.
Öyle. Amazon ilk drone teslimatını yapmış. Onun haberini verdi.
Drone geri dönebilmiş mi?
Evet. 13 dakikalık bir operasyon İngiltere'de yapılmış.
Drone teslimatı deyince drone'u zaten adam teslim alır orada.
Evet. Ufak ufak hani gerçekleşiyor. Dalga geçiyorduk ama.
Yani evet, olmaz, zor falan diyorduk ama bayağı da sadece İngiltere'de değil, başka yerlerde de deneyecekler. Ama hani ilk son kullanıcıya teslim edilmiş. Tabii onu da çekmişler.
Çekmişler evet.
Videosu da var, hani girip bir bakabilirler. Siparişi verdikten sonra böyle bir platform üstünde bir yerden çıkıyor drone. Mal yüklenmiş bir şekilde uçup gidiyor.
Yani. Ya bunu
bir şey gösterir canım, bu gerçek bir sipariş mi? Bu ya şeye benzemesin
test, bu.
Reklamlarda hani kadının evine gidiyorlar ya, içeriden habersiz gidiyorlar, içeriden kamera çekiyorlar. bu herhalde ona benzer bir olay.
Aa merhaba diye.
Genelde bulaşık deterjanı için gelirler.
Eğlenceli haberler duyacağız bu hayata geçince, ben ondan eminim.
Ya ben drone'un hani bir şeyi bırakıp paketi bırakıp gidecek de dedim ki ben drone'u göndermezler yani.
Ama şimdi şeyi de düşünmen lazım. Drone'un kendisinde 1000 tane alıcı var. Kendisi sürekli çekiyordur, kameraya tabii, çekiyor. Tabii, çok tabii, büyük risk yani. Tabii. Ama bunu vurursun. Hani ona yapacak bir şey yok.
Ya zaten Murat aslına bakarsan hani şehirde oturuyorsun. Ne bileyim işte Beşiktaş'ta oturuyorsun, Levent'te oturuyorsun. Ne drone'la şey geldi. Ya bu ulaşılmayacak yer falan için evet, anlamlı.
Evet, evet.
Yoksa hani kardeşim kapının önünden cadde var, oluk oluk araba geçerken ha drone'la geldi. Bu hani tamam ilginç, heyecanlı falan ama hani anlamlı değil
tabii
çok.
Tabii tabii. Yani 10 katlı apartmana nasıl teslim edeceğim? Adam tabii. Drone'da ha. Dışarıda nereye ineceğiz? Ben nereye dışarı
sokar mısın? Balkona yani. İneceksin. Camı da açamazsın öyle. Hani tabii. Rezidans tür yerlerde cam falan da açılmaz şekilde oluyor. Balkona ineceksin falan. Bu dediğim gibi ama ha televizyonda görürsün ya işte filanca köy kar altında kalıyor yılda bilmem kaç ay falan. O zaman tabii. Mantıklı. Filanca yerdeki araştırmacıya erzak ulaştırdık. Acil ilaç ulaştırdık. Bunların için hep mantıklı. Daha hani da gelişir.
Karda kaldım kitap yollayın da biraz
hani
mantıklı.
Uzun vadede şey bile olabilir. Hani şehirde nasıl olacak diyoruz da apartmanın tepesinde böyle teslimat için yer olur. He. Yani hakikaten iner oraya tabii. Bırakır. Sen de oradan alırsın. Ya ama hani bütün sistem oturur da yavaş yavaş ona dönersin. Öyle olur anca.
Tam güvenilir hale gelsin hayat kurtarır.
Evet.
İlaç götürürsün bilmem ne. Ne olacak 50 gramlık şey alır götürür tabii. Falan ama... Tam kusursuz hale gelsin.
Evet.
O da işte böyle denemeler yapılarak başlanacak. Şey de ortaya çıkacak. Adam diyecek benim evimin arazimin üzerinden geçmesin. Tüfekle vuracak. İşte öbür türlü öbürü diyecek ben yok sesinden bilmem ne beynimin içinde çocuk dalgalar korktu. Oluşuyor. Yani çocuk korkuyor ağlıyor diyecek. Bunlar hep olacak olacak. Şeyi drone'la fotoğraf çekme olayı falan ilk başladığında ne olaylar oldu? Kadının biri plajda adamın üzerine saldırmıştı bizi çekiyorsun diye. Adam çekmiyormuş aslında. Hani başkası başka yeri çekiyormuş. Oldu böyle şeyler. Şimdi pek duymuyoruz. Bilmiyorum haber değeri taşımadığından mı yoksa yaşanmıyor mu? Çok da emin değilim ama bir süre sonra ilk başta çok sivri köşeler zamanla aşınıp yuvarlaklaşıyor. Bu olay. Bu da evet. Burada da su yolunu bulacak.
WD'den haber var. Yeni 12 ve 14 terabayt disklerini duyurdu ama bu senin benim evimize aldığımız diskler değil tabii ki. Bunlar
büyük kurumlar için.
Sunucu diskleri evet.
Helyum diskler. Ama WD bu hafta bütün o disk ailelerine de bir gençleşme yaptı. Hani mavi, yeşil, mor.
Evet.
Siyah. O serilerinde genelde daha yüksek kapasiteli modelleri eklendi. Bir 2017 güncellemesi.
Evet. Ya burada şey de var mesela bu
oldu.
Mekanik aksamları yani kafa, o kollar hepsi yenilenmiş. Bu kapasiteyi sığdırabilmek için.
Evet.
8 plakadan bahsediliyor.
Bunlar da tabii farkındaysan aslında bunlar Hitachi.
Evet. Hitachi.
Disk üreticilerinin sürekli birbirine birleşmesi.
Evet.
Değişik durumlar oluşturuyor.
Evet, ufaktan oyun dünyasına geçeceğim. Ama araya bir haber daha sıkıştırayım. Bu hafta Star Wars Rogue One vizyona girdi.
Ne mutlu sana.
Onu da artık bizden duyan yoktur herhalde. Ne? Girdi mi? Herhalde teknoseyirin gündeminde onu öğrenen yoktur.
Şunun için söyleyeceğim. Ben gittim işte geçen hafta. Birçok tekno seyirciyle karşılaştık.
Evet.
Fotoğraf çektirdik.
Senin bir serzenişin var zaten. Filmde ben oynuyorum zannedecekler diyordum.
Evet, sürekli abire fotoğraf çektirdik arkadaşlarla sağ olsunlar.
Ya öyle sağ olsunlar. Öyle ortamlarda şu çok eğlenceli oluyor. Bir sürü kişi geliyor seninle işte fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyor falan. Tanımayanlar, başkaları.
Ya işte onlar.
Ulan bu önemli biri, ünlü biri herhalde ama işte hangi dizide oynuyor acaba? Hiç de tanımıyoruz diye. Öyle bir garip garip bakıyorlar. Ben onda çok eğleniyorum.
Nasıl film? Sen çok beğendin galiba.
Çok iyi film ya, çok iyi film. Hatta Levent abinin bir sürü eleştirisini bu filmde kapatacaklar. Hatta hep diyordu ya İmparatorluk niye kötü diye, haklı. İlk dördüncü filmi izleyene...
Bu filmde niye kötü görüyoruz mu?
Evet, bu filmde görüyorsun. Hatta filmde acayip şeyler de görüyorsun. Görmemen gereken bazı karakterler görüyorsun. Spoiler yapmayacağım.
Peki yeri neresi bu filmin? Önce mi sonra mı?
Dörtten öncesi. Hani...
Dörtten öncesi.
Evet.
Peki bizim o izlediğimiz geçen seneki...
O yeni film.
Altıdan... Onda... Ha, o yediydi.
Yedi o yenisi. Bu geriye gidiyorsun yine şimdi.
Hmm.
Öncesinden. Yani o... Ya Ölüm Yıldızı'nın planlarından çalınma evet, filmi.
Death Star'ın...
Şimdi o filmde derler ki ya o planları çalmak için çok iyi insanlar kendini feda etti falan gibi bir laf vardır.
He.
Şeyde, dördüncü filmde herhalde. Şey, dördüncü veya ilk filmde.
O dördüncü filmde değil, o ikinci Ölüm Yıldızı abi. İlk filmin hikayesi şeydir, o hani açılış yazısı var ya, orada yazar. İşte isyancılar ilk zaferlerini kazandı. O esnada da ajanlar girip planları çaldı yazar orada. Hikaye odur sadece.
Şimdi bir saniye. Luke Skywalker'ın patlattığı Death Star 2 mi?
Yıldızı. O birinci
Ölüm Yıldızı. O birinci tamam. Evet.
Senin o birçok botan öldü dediğin şey ikinci Ölüm Yıldızı.
Tamam.
Altıncı filmde patlatılan Ölüm Yıldızı.
Patlıyor o kadar. Uğraş para yatır.
Ölüm Yıldızı yap kocaman.
Ama film çok çok çok iyi. Siz gidecek misiniz?
Haftaya.
Haftaya. Benim belli olmaz.
Gidelim bir izleyelim. Ama lütfen ben Murat ben gittiğimde şey olmaz değil mi? Böyle olmaz. Darth Vader kıyafetiyle falan yanımda oturan birisi olmaz değil mi?
Yok. O
ben
bizim
o kafayı çözemiyorum çünkü yani. Niye?
İşte oraya gittiğin zaman görüyorsun ama yine işte o fotoğraf çektirenler şunlar bunlar. O bir şey panayıra dönüyor orası.
Biz kaçarız arada.
biz bunun değerlendirmesini yapacağız ya bizim çeteyle.
Sen bunda en çok neyi beğendin? Yani abi, çok şaşırtıcı sahne mi var? Yoksa hayır. Hani ne bileyim. Nesini sevdin bu kadar?
Şimdi bir defa çocuk filmi olmaktan daha uzak. Daha yetişkin filmi.
Evoke yok yani demek evet. Ki. Buradan ona spoiler oldu.
Aynen öyle. Jedi yok. Ben onu da seviyorum. Yani Jedi bir şey getiriyor. Yani doğa üstülük.
Uzay büyücüsü. Elinden evet. Elektrik çıkartıyor.
Yani şöyle bir sorun var. Hep mesela kötü karakterler Star Wars'ta kötü şekilde ölürler. Yani çok ucuz şekilde ölürler. Çünkü normal şartlarda iyi tarafın kazanması mümkün değil. Yani evet. Bu kadar imparatorluk gücü var işte. Senin dediğin gibi elinden elektrik çıkaran imparator var. Kaybetmen mümkün değil. Ona çok uyduruk şekilde hep kaybeder imparatorluk. İşte cedelleri medelleri çıkarınca bayağı bir savaş filmine dönüşmüş. Hakikaten herkes emeğiyle mücadele ediyor.
İyi elektrik çarptıran yok.
Evet.
Yani hani, bir de şimdi evet. Murat, şimdi öykü anlatımında şöyle bir gelenek var. Kötü süper kahraman olmaz. Yani olmaz demez, ben yaptım oldu tabii. Yani edebiyatta özellikle hani destansı edebiyatta böyle bir gelenek var. Kötülerin süper kahramanı olmaz. Kötülerin çok şeyi vardır. Çok kötü, düşük kalitede çok askeri olur.
Harcanabilir piyonu çok.
Kahraman iyilerin tarafındadır. Hı hı. O onları indirir. Şey yaptın çünkü şöyle kötü süper kahraman yaptın mı öyküyü pek anlatamıyorsun falan. Ha buna giriştikleri zaman ne oluyor? İşte Darth Maul diye bir tip filmin başından beri şöyle gizemli bilmem ne gösteriyorlar. En sonunda ikiye çıkıyor sahneye. Evet. 10. saniyede ikiye bölünüp gidiyor.
Aynen.
Episod 7'de bir tane şey çıkarttılar. O da maskesini çıkarttığı anda bütün karizması bitti. Bu ne ya? Sivilceli ergen çıktı diye. Onu da karizma olarak öldürdüler. O karizma ikiye bölündü. Olmuyor yani.
Evet.
Olmuyor. Sen güzel bir şey söyledin. Hani öyle işte Jedi'leri falan süper kahramanları çıkartınca şey savaşı normal ordular savaşıyor falan. Ben seyretmedim de işte senden anladığım kadarıyla.
Evet.
Şey de kalmıyor işte benim gibi gıcık heriflerin işte soracağı nasıl herif elinden nasıl elektrik çıkartıyor falan böyle sorular da olmuyor haliyle.
Ama demek ki Darth Vader falan var yani değil mi?
Darth Vader var. Çok spoiler yapmayayım ama var. Zaten trailerında da gösterilmişti.
Vah. Ve... Nefesini duymuştuk yani.
Evet. Evet çok sağlam şekilde var öyle söyleyeyim.
Bunlar ne yapıyorlar? Yine Ölüm Yıldızı yaptırıyor. Planları almışlar, yaptırıyorlar.
Tabii ha.
Ustaya sipariş etmişler.
Bu sefer olacak, bu sefer patlatacağız diye. Sonra...
En azından şeye bir açıklama geliyor. Ya kardeşim bunun niye böyle bir zayıflığı var?
Egzozdan.
Evet, egzozdan. İşte onun açıklaması var filmde. Artık bir mantığa oturmuş hiç olmazsa ve bu filmle dördüncü filmin geçişi çok güzel yapılmış. Hemen
güzel. Eve gidip dördü
izle. Evet.
Bence tavsiyem şu 4'ü izleyip öyle gidin. Çünkü oradaki bazı karakterler burada var. Bir şekilde söylemeyeceğim nasıl olduğunu. Hmm. Tanımanız için yani unutmuşsunuzdur. İrili ufaklı bazı karakterler bu filmde varlar bir şekilde. Hmm. Onları görünce tanımak eğlenceli oluyor onları seçmek. O yüzden 4. filmi bir izleyip öyle gitmek lazım.
Bak ama o ölüm yıldızını yapan adam var, evet, internette. Adam var. Diyor ki o egzozu yapan adam. Diyor ki ben diyor Luke Skywalker o lazeri 90 derece dönüp düz giderken 90 derece dönüp egzoza nasıl girdiğini açıklasın. Ben diyor o zaman niye egzoz yaptım ben de o zaman açıklayacağım diyor.
Evet.
Hani böyle de bir şey var.
Yaz bu filmde hakikaten o yapan adam var. O egzozu yapan adam var. Onun hikayesi.
Değil mi? Egzozcu Ahmet Usta.
Valla çok güzel, çok eğlenceli bir film olmuş.
İzleyelim.
Evet.
Bir de tartışma da oldu. En iyi film bu mu yoksa en iyi ikinci film mi?
En iyi ikinci film. Çünkü en iyi film olamaz. Bu zaten diğerlerinden besleniyor. Onlar yokken bu iş havada kalırdı.
Seneye bir daha mı?
Şu seneye 8 geliyor.
Çocuk filmine dönüş.
Evet. Yani her sene Aralık her ayında sene bir Star Wars haftası.
Evet, evet.
Kutlu ha. Star Wars haftası.
Bunun şöyle bir özelliği var. Bir tane. Yani bunlar tek hikayeler.
Evet.
İzliyorsun
evet.
Bitiyor. Devamı yok.
Bir tane Boba Fett'li falan olmayacak mıydı ya, böyle tek bağımsız? Onun dedikodusu
var. Evet. Boba Fett'e çok istiyor çünkü herkes. Han Solo'nun filmi kesinleşti. Bir de şey isteniyor. Bu Ewan McGregor çok sevilen bir adam. Evet. Ve şeyi de çok iyi yaptı. Obi-Wan'da çok cuk oturdu. Bu da yaşlanıyor ya bir anda gerçek hayatta da. Dediler ki yani onun da spin-off'u olması lazım bir tane. Herhalde olacak.
Her seneyi zaten nasıl dolduracaksın?
Bu şeyleri spin-off olsun bilmem ne olsun diyen de bunun haberleri çıkaran da Şok. Şok ve BİM yönetimi büyük olasılıkla.
Hasbro da diyebiliriz.
Her sene de onlar da bir şey...
Havlu, bardak.
Bir Star Wars şenliği yapıyor evet, markette. Evet. Şey, karnabahar alıyorsun, pırasa alıyorsun, ışın kılıcı alıyorsun.
Olsun, bu sene biz de yaptık şovumuzu Sabercraft'la.
Evet.
Kılıcımızı gösterdik aleme.
Siz onu alışveriş merkezine mi soktunuz?
Evet. Onu ne dediniz güvenlikte? Bana çok sordular onu. Yani siz bir bunu gösterebilir misiniz? Burada bir şey var dedi adam. İki sayıdan geçiyor ya. Dedim o fener dedim. Tamam dedi. Biraz tuhaf bir fenermiş ama.
Işın feneri dedi.
Sonuçta işte pratik kullanımı fener zaten onun. Hani ışık satıyor. İşte mavi renkli olabilir.
Şeyini de götürdün mü sen o ucundaki?
Yok onu ayrı soktuk.
Onu da Niko getirdi. Çirit diye mi soktunuz?
Artık o nasıl denedi bilmiyorum.
Allah hani bunu alışveriş merkezinde işte ben geçen haftalarda bir şeyler söyledim. Bilmem kızan oldu mu eden oldu mu. Ama işte bu güvenliğin ne kadar tırt olduğunun göstergesi.
Niye canım? Gösterdik
adamı. Lazer kılıcı.
Ama sormuş evet burada bir şey var.
Tabii adam anlamadı. Yani. Bir tuhaf bir cisim var orada. Amerika'da onu tartışıyorlar Star Wars komünitesinde, Facebook gruplarında biz ışın kılıcıyla girebiliyor muyuz diye. Herkes rapor veriyor. Şurası izin vermiyor. Şurası işte Blade olmazsa izin veriyor. Böyle bir şey var.
Önemli bir soruna şey basmışlar.
Evet.
Damgalarını basmışlar.
Oyun dünyasına geçeyim. Super Mario Run çıktı.
Valla beklenen Nintendo'nun mobil hamlesinin ilk oyunu iOS'a çıktı.
iOS'a çıktı. $10.
Ya bedava mı paralı mı?
Bedava. Ben indirdim. Bir iki bölümde oynadım. Para mara istemedim.
4 bölüm bedava sonra para istiyor.
Önce yani biraz, alıştırıyor.
Bir de oyun için satın alma var bildiğim kadarıyla.
Onlar tabii ki kesin olacak da. Güzel İlk başta peki? Senden para almıyor.
Sen güzel mi onu söyle.
Ya bilmiyorum. Hani bana hitap etmiyor. Biraz uyduruk geldi. Bildiğimiz Mario.
Koşuyor musun?
Koşuyor sürekli. Sen de hoplatıyorsun işte şeye basarak. Tek elle oynanabilir. Zaten oyunun esprisi o. Fazla basarsan çok zıplıyor. Az basarsan az zıplıyor. İşte gene prensesi kurtarma peşindeyiz.
Bakalım bir Pokemon Go çılgınlığının devamı olur mu?
Olabilir de.
O kadar büyük olmayabilir de gene de kendi çapında bir çılgınlığı var. Herkes bekliyormuş evet. İşte yani.
Evet.
İlk hani çıktığında haber ver falan şeyi vardı.
Hı.
O 13'ü müydü? Çıktığı gün çok sıkıntı oldu. Çünkü hani evet. İnsanlar hani saat şeye geldi. 11.59'dan 12 olduğu anda onun çıkacağını varsaymışlardı. gün içinde olunca hani sayfayı milyon kere refresh eden falan bayağı bir heyecan yapıp kendine eziyet edenler oldu.
Evet.
Ama çıktı.
Bakalım.
Oynasak da görsek.
Ya $10 pahalı ya.
Artık ne olacak? Yani $10 iş bitiyorsa ben varım.
Hı,
He. Hani daha sonra bir de yok altın al bilmem ne.
Bence onu bir kontrol etmemiz
falan
lazım.
Olmasın.
Evet.
Ben de Apple yok. Oynayamayacağım.
Ben de.
Kiralasın birisi bir tablet. Bak oynayalım.
Twitch yorumlarını kontrol altına almak için Otomod denen bir sistem kullanılacakmış. Otomod da şu, yine bu öğrenen bir yapay zekayı devreye sokuyorlar. Şeyi anlıyor ya, bunlar küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar.
Troll geldi diye.
Ya da trollük yapıyorlar deyip seni admine şikayet ediyor. ileride herhalde admin yetkisi de verilir bu akıllı olduğu.
Bir bot.
Yeterince akıllı olduğu evet. Anlaşılırsa.
Çünkü abi benim yani bazen çok nadir Twitch'ten bir şeyler izlediğim oluyor oyunlarla ilgili. İlk yaptığım şey yorum alanını kapatmak.
Kapatmak.
Çok gereksiz bir şey. Yani akıllı hiçbir mesaj yok, öyle söyleyeyim sana. Çoğunda.
Olan da kaynayıp gidiyor.
Kaynayıp gidiyor
akış içinde evet. Kaynayıp gidiyor.
Birbirlerine küfür eden mi dersin, işte trollük yapan mı dersin? Yani iğrenç bir yer oluyor. Hepsinde öyle. Yani canlı
yayında. Her türlü canlı yayında oluyor. Normal. YouTube'da da oluyor.
Televizyondaki da şeyde bile hani altyazı veriyorlar ya. Orada bile neler gidiyor.
Şeyde şu NASA'nın ISS canlı yayını var ya. Evet. Onun yanındaki yorumlara girsinler. He. Arada birbirini buluyor. Türkler orada geyik yapıyorlar.
Normal.
Ben bazen denk geliyorum. Abi sadece bize özgü de değil. İspanyollar da buluyor. Sen neredesin falan tabii. Muhabbeti yapıyor
tabii,
adamlar.
Tabii. Bu global bir sorun. Hiç öyle bize özgü falan değil yani. Değil. Bazıları öyle zannediyor ama değil.
Değil. Troll her yerde troll yani.
PlayStation 4 kontrolcüsüne Steam desteği geldi.
Ya da tam tersi.
Tam tersi doğru.
Tam tersi. Steam'e PlayStation 4 kontrolcüsü. DualShock 4.
Yani tak çalıştır oldu gibi mi söyleyelim bunu hani?
Eskiden bazı ara yazılımlar gerekiyordu. Şimdi hani Steam kendisi tanıyor. İyi.
Evet.
Evinde varsa
kullan.
Denemek istiyorsan PC'de bir şeyler. Yani doğrudan hani aracıya gerek kalmadan doğrudan kullanırsın. Ama hani şey.
Para verip alacaksan her zaman Xbox derim ben kontrolcü olarak PC'de.
Ya onda işte kablolusu doğrudan çalışıyor. Kablosuzu için bir alıcı PC'ye takılması gerekiyor. O tabii para. Öyle bir Microsoft'un huysuzluğundan kaynaklanan öyle bir durum var orada.
Ucuz bir Çinli versiyonu var ama bildiğim kadarıyla o alıcının. Millet kullanıyordu.
İşte Microsoft duyana kadar kullanırsın. Yani daha doğrusu aldın mı kullanırsın da sattırmayabilir Microsoft belki ona de. Kızıp.
Nintendo'da hani bir görünene göre Switch'te VR desteğini verecek bir şekilde. Kaska herhalde takılacak o ekran. Onun planları, patentleri sızmış.
Samsung Gear VR gibi.
O tarz olacak evet. Xbox One ve Windows 10 PC'lere Dolby Atmos 2017'de gelecekmiş. Dolby Bitstream özelliği de Xbox One'a hem ikisine birden yenisine de eklenecekmiş. Bitstream çok güzel bir şey. Yani eğer sistemin varsa.
Bitstream tam olarak sesi dijital olarak
tek kabloda şeyi aktarabiliyorsun. Dolby Digital dekodere evet. Aktarabiliyorsun.
Ama işte bir harici
dekoder
lazım. AVR dediğimiz doğru. Audio Video Receiver dediğimiz bir cihaz evet. Lazım. Biz TeknoSeyir'de öyle bir yaptık. Cihaza yer vermiştik geçmişte bu konuda bilgiyi arttırmak adına. İleride 2017'de yine planlıyorum öyle bir şeyler yapmayı.
Tamam.
Tabii bu hani kısacası şöyle güzel bir ses sistemi falan varsa tabii, tabii, içinde tabii. Bu özellikler bir şey ifade ediyor.
Öyle. Dolby Atmos için de oyunun desteği şart zaten. Güzel bir çevresel ses deneyimi sunacak Windows 10'da ve Xbox One'da. Xbox One S'de de ikisinde de olacak. Araştırma şirketi Canalys'e göre VR satış rakamları sene sonuna kadar tam böyle nokta atışı değil ama açıklandı. Sony 800 bin adet, HTC Vive 500 bin adet, Oculus Rift 400 bin adete ulaşacakmış sene sonunda. Ben Oculus Rift'e...
Seneden kastı 2016.
Bu sene, evet. Şeye şaşırdım. Oculus Rift nasıl 400 bin?
Önce hani sipariş verenler herhalde. Falan o zamanlar tekti biliyorsun. 400 bin olur. Çünkü Vive falan zamanında adı bile yoktu. Evet. Oculus'tu. Bir sürü kişi ön sipariş verdi.
Vallahi şey
şimdi
de
iyi, ilginç Sony, bir sessizlik var Oculus'ta.
Evet Sony geç girmesine rağmen 800 bin rakamı evet, çok
iyi. En hızlı yani. İlerleyen olmuş.
Ama işte o komple paket sunuyor.
Tabii.
O hepsinden avantajlı.
Evet. Ubisoft da 30. yıl oyunlarını kaçıranlar için bir fırsat sunuyor Uplay'de.
Ya o 1-2 gün için o yazdan beri yanılmıyorsam her ay bir oyun veriyorlardı. Evet. Uplay uygulamasının içinden. Bitti. Aralık ayı oyunu da verildi. Ama şöyle hani birkaç gün için bu aralığın 16'sı, 17'si, 18'i falan gibi. Bizi dinleyenlerin çoğu kaçırmış olabilir. Kusura bakmasınlar. Uplay'e girersen o kaçırdığın bütün oyunları o günlerde eski oyunları da veriyor. Yani takip edenlerin haberi olsun.
Evet. Haberlerim bu kadar. Bir şey diyor musunuz?
Başka oyunlar da çıktı aslında bu aralar. Neydi? Last Guardian.
Ha, Last Guardian çıktı.
Çıktı. Orada bizim ders çalışmamız gerekiyor. Hazırlayamadık bu hafta incelemesini.
Bir Dead Rising miydi?
Dead Rising 4 çıktı, evet. Hmm. Aynı şekilde incelemesi bizi bekliyor. Deathwing çıktı. Warhammer 40.000.
Evet,
Deathwing çıktı. Beklediğimiz oyunlardan bazıları daha çıktı.
Bak ama şey enteresan. İşte bu kadar her sene Star Wars filmi çıkıyor diyoruz ama filmle birlikte çıkan bir oyun yok.
Ya o zaten bir merak konusu. Niye Star Wars oyunu çıkmıyor bu filmlerle?
Çok çok evet, cevabı yok. LucasArts'ı kapatınca mevcut projeler suya düştü. Biraz onun etkisi vardı.
Ama bayıla bayıla başkaları çıkartır.
Tabii. Yani niye olmuyor
bilmiyorum.
Bir tek şeye kaldı. Bak ikinci filmi deviriyor Battlefront. İlkinde de 7'de de şey vardı. DLC olarak geldi. Bir harita. 7. filmin haritası. Şimdi bu Rogue One için de bir harita gelecek.
Evet.
Ayın 20'sinde herkese sunulacak. Şimdi sadece ön sipariş verenlereydi. Season Pass alanlara pardon. Yani bir haritayla geçiştiriyorlar koca filmi. Oyun moyun yok yani.
Bir şey düşünüyorlar herhalde. Çünkü bu hani altın yumurtlayan tavuk.
Benim tahminim şu abi. Bizim oynadığımız bu Dark Forces'lar, şunlar, Jedi Knight'lar, bunların hepsi bu genişletilmiş evren karakterleriyle rahat rahat yapılıyordu.
Evet.
Şimdi onu rafa kaldırınca çok sıkıştılar. Yani evde materyal yok. Yeniden yazılıyor her şey. Muhtemelen onun etkisiyle oluyor bu.
Vallahi mantıklı. Çünkü o genişletilmiş evren kısmı zaten bir karın ağrısı olarak kaldı Star Wars dünyasında. Bu nedir dersek işte bu bizim seyrettiğimiz işte 6 tane film, 7 tane film var. Ama bu filmler yetmiyor tabii. Bunu Star Wars'un 1000 tane oyununu, kitabını falan oluşturabilmek için bu filmlerde olmayan olaylar, hikayeler de var. Bu da işte genişletilmiş evren deniyordu. Evet. Disney, yanlış mı söylüyorum? Disney satın aldığında dedi ki o genişletilmiş evren falan hepsini ben atıyorum çöpe.
Aynen öyle oldu.
Sadece hani filmlerdir bizim için hani geçerli olan. Genişletilmiş evrende bilmem ne işte bir filanca Michael Kenobi var da kılıcıyla takla atıyor da falan. Ben de onların hiçbirini tanımıyorum.
Evet.
Ama bu şey bir boşluk yarattı. Çünkü yerine de bir şey koymuyor.
Koymuyor. Daha doğrusu koyacak işte. Hani zaman geçtikçe dolacak bunlar.
Ben genişleteceğim diyor.
Evet. Kendi, evet. Şey uyanıklığını da yapıyorlar bu arada. Çok sevilen genişletilmiş evren karakterlerini ufak ufak yok çizgi filme alıyor. Yok işte adını değiştiriyor. Cımbızlıyor. Şu an benim karşımda var. Dark Forces, Elum Yıldızı'nın planlarının çalındığı ilk oyundur. Kalkatan karakteriyle.
Dark Forces'da var mıydı öyle bir şey?
Evet. Elum Yıldızı'nın planını çalıyordu.
Güzel oyundu o.
Güzel tabii.
Galiba yukarı aşağı bakabildiğimiz ilk oyun muydu? Neydi? Bir, öyle bir teknik bir
tabii.
artısı vardı.
Vardı.
Çünkü Doom'da falan kafa yukarı aşağı bakmaz.
Asansöre binip çıkıyorduk.
Hah ya da o ya da o. Yani yanlış söylüyor olabilirim. Asansör de olabilir. Hı hı. Öyle bir oyundu.
Evet, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum.
Herkese iyi bir hafta dileyelim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.